Yedinci ayrım. Yuvarlak masalardan birine oturuyoruz. Barda bir biz varız, bir de barmen. At kuyruklu, fare suratlı barmen değil, bir başkası. Gözlüklü, kabarık saçlı bir genç. Bar tezgahının altına sotaladığı Proust'u okuyor. İşinden kaytardığı zamanlarda Proust okuyan bir barmeni ancak hayra yorabilirim. Çocuğun üstündeki gömleğin sol cebinde ailesinden birinin baş harfleri işli. Laf olsun, torba dolsun diye sessiz sessiz viski kolasını içmesi katlanılır gibi değil. Büyük babanın baş harfleri mi diyorum. Büyük babamı hiç sevmedim diyor. Tüm hayatını başarıya adamış biriydi. Bu çirkin tutkusunu sineye çektik diyelim. Başarıdan anladığı tek bir şeydi. Para. Babamın kendisi olmasına asla izin vermedi. Babam farklıydı. Sadece var olmak isteyen, gündelik hayatını idame ettirebilmeyi yeterli kabul eden biriydi. Bir günü tamamlamak dahi önemliydi onun için. Bu dünya kimileri için müthiş bir yük, gündelik hayat sonsuz bir eziyettir. Babamın tek arzusu telefonların çalmadığı, insanların girip çıkmadığı bir yerde, herhangi bir köşede, kitap okumak, düşünmek, kendi kendiyle baş başa kalmaktı. Büyük babam bunu kabul etmedi. Benim okullarda normal bir çocuk gibi yetiştirilmemi kabul etmediği gibi. Bir tiranın inatçılığı ve vurdum duymazlığıyla onu iş adamı olmaya zorladı. İntihar ettiği gün babamın üstünde bu gömlek vardı. Kendimi kötü hissettiğimde giyerim bunu. Daha da kötü hissedebilmek için mi? Evet, daha da kötü hissedebilmek için, diyor gözlerime pis pis bakarak. Umarım mutluluk, sağlık, başarı üçgeninin fanatik müritlerinden biriyle değilim. Her adımda bu imanlı müritlerle karşılaşmaktan, onların yeni dinleri, içi boş sanat teşebbüsleri, mankafa yayın organları, hijyenik hayat tarzlarıyla kuşatılmaktan bezdim. Tahayyül edemeyeceğiniz kadar. Baksana, 12 yaşındasın. Biri bana tekrar 12 yaşına gönderileceğimi söyleseydi bileklerimi keserdim. Hınçların, kızgınlıkların, patlamalarında haklısın. Ama sana giderek yanmaların azalacağını söylesem? Büyüdükçe daha az acıtacağını, hiçbir şeyi bir daha böylesine yoğun yaşamayacağını istesem bile, yaşayamayacağını söylesem? Garip ama bunun bir değeri olduğunu, yalnız bu yaşlarda yaşanan sapkın bir güzellik olduğunu söylesem. Hey, bana inanır mıydın? Gelip görebilirdi beni diyor hıçkıra hıçkıra. Yani bak, öyle az görüyoruz ki birbirimizi. Annem o, onu seviyorum, onu özlüyorum. Acıtıyor beni, çok acıtıyor. Masaya kapaklanıp ağlamaya başlıyor. Barmen, Proust'un acılarını bize kesin kes yeğlemiş durumda. Kafasını kaldırıp bakmıyor. Bizim kabilemizden olanlar ilk aşk acılarını anneleriyle yaşarlar diyorum. Artık biliyorum. Çocuk ve ben aynı kabilenin avcılarıyız. Onu acıttığımın farkındayım ama yarasına tuz basmadan doğru dürüst ne söyleyebilirim ki ona? O an bunun da kabilemizin köklü bir adeti olduğunu keşfediyorum. Yaraya tuz basma adetini. Elimi uzatıp saçlarını okşamaya yelteniyorum. Beceremiyorum. O fark etmeden çabucak geri çekiliyorum. Bedensel diyalog bende hep iğreti duruyor. Uzun boylu, endamı güzel üvey ablanın balo elbisesi gibi oramdan buramdan sarkıyor. Yine konuşmaya başlıyorum. Ben yalnızca sözlerle kendini anlatabilenlerdenim. Sakatım. Yarana tuz basmaktan korkuyorum ama başını masadan kaldırıp çabuk çabuk söyle lütfen ne varsa aklında diyor. Daha önce de burada konuşmuştuk seninle. Anneler, vampir, yamyam karışımı şeylerdir demiştim. Hatırlıyor musun? Sapırsızca başını sallıyor. İşin tuhaf yanı diyorum. Çocuklar da annelerinin vampiridirler. Tango iki kişiyle yapılır. Beni vampir olarak gördüğü için mi yarasaların ortasındayım? Olabilir. Senin onu dilediğin gibi görme özgürlüğün olduğu gibi, onun da seni dilediği gibi görme özgürlüğü olmalı. Unutma, tango. İki kişiyle yapılır deyip gülüyor. Bu gecenin mottosunu bulduk işte. Gözlerimi bardağıma dikerek, senin annen olmak kolay mıdır sanıyorsun, diyorum. Sana bir not yazmıştım. Sen çok hoşsun, yazmıştım ya, doğru değildi. Yani tam da öyle düşünmüyordum. Biraz bunaltıcı, bir sıkıntı kuşu olduğunu düşünüyordum. Oysa nasıl da alıştım sana, Seninle birlikte olmaktan mutluyum. Ben de seninle uzun zamandır tanışıyor gibiyim. Sanki bu gemide daha önce de yıllarca seninle birlikte. Birden kendimi müebbet yemiş gibi hissediyorum. Bu çocukla, bu her şeyi gören, duyan, fenaya yoran çocukla olmak hiç de kolay değil. İnsanın en çocuk, en acı, en yaralı yanıyla her an burun buruna olması gibi bir şey. Bu denli iç içe girmemiz beni tedirgin ediyor. İçimde o beni hiç terk etmeyen, arkama dönüp bakmadan kaçma arzusunun tropik bir çiçek gibi ansızın ve tamamen gelişmiş olarak açtığını duyuyorum. Neşeyle atılıyor. Cüce akrabatların afişini çalalım mı bu gece? Hangi cüce akrabatların afişi? Yemek salonundaki, girişindeki, sağda camekanın ardında duran afişi. Sakın hala görmedim deme. Bütün gün gemiyi didiklediğine eminim. Hala görmedim diyorum bezgin bir sesle. Ömrümde gördüğüm en müthiş afiş. Öylesine çirkin ve gerçek ki insanın kafasına balyoz gibi iniyor. Yolcuların hemen hepsi akşam yemeğini Atina'da yiyecekler. Afişi yürütmemiz için bulunmaz fırsat. Kaptanla başımız belaya girsin istemem. Hem unutma ben senin refakatçinim, koruyucu meleğinim. Koruyucu meleğim deyip gülüyor. İkinci viski bardağını da devirdin. Daha fazla içmeni istemiyorum. Güvertede biraz yürüyüp çocuğun kamerasına dönüyoruz. Tango, iki kişiyle yapılır adlı bir tabloyu başlamak istediğini söylüyor. Bayağı seviniyorum. Bugün o kadar gerildi ki içinde ne var ne yoksa resmine akıtırsa rahatlar muhakkak. Fırçaları ve spatulasıyla öyle bir saldırışı var ki tuvale içim sızlıyor. Hollanda malı son derece pahalı bir tuval. Ama zengin çocuğu o. Paraya dair naftalinli kaygılarla büyümemiş. Kendine ve annesine dair bir resim yaptığı, uçuşan beyaz elbisesi, omuzlarından aşağılara inen koyu yeşil saçları, mahzun, küstah, huysuz yüzüyle annesi ve üstünde mavi siyah bir frakla çocuk. Tutku dolu bir tango yapmaktalar. Tepelerinde onlarca yarasa bir şişeye kapatılmış gibi körü körüne kanat çırpıyor. Çocuk kendinden daha cinsiyetsiz, daha oğlan çocuğu gibi resmedilmiş. Annesinin kollarında arkaya doğru kaykılmış, incecik bir kan çizgisi. Alnındaki saç üçgeninden dudaklarına doğru sızıyor. Renkler nereden gelip nereye gittikleri belirsiz vahşi hayvanlar gibi koşuşuyorlar. Arada bir durmadan değişen tuvali ve çocuğun yüzünü seyrederek yerde bulduğum bir kitabı. Toulouse Lautre'ın mektuplarını okuyorum. Çocuk tuvalle dövüşürcesine saatler boyu çalışıyor. Sonunda bitap düşüyor. Uykusu gelmiş. Derin bir nefes alıyorum. Yatağına girer girmez uyuyakalıyor. Bu ağır günün sonunu getirdiğim için kuşlar kadar hafif, neredeyse zıplayarak kamerama dönüyorum. 15-20 dakika geçiyor geçmiyor ki banyoda dişlerimi fırçalarken aklım başıma geliyor. En beterinden uyur gezer o. Böylesine çalkantılı bir günün sonunda mutlaka uykusunda bir şeyler yapacaktır. Bense onu avutup ruhundaki bulutları dağıtmak yerine enayi gibi önce içmesine sonra da tuvalinin önünde dertlerini alabildiğine yoğunlaşmasına izin verdim. Kendime öyle kızıyorum ki aynada bana bakan suratıma tükürüyorum. Kapıyı çarptığım gibi koşarak çocuğun kamerasına gidiyorum. Kapısı aralık, yatağı bomboş. Denetimsiz bir hırsla dolaplar, çekmeceler dahil her tarafa bakıyorum. Yok, yok, yok işte. Gidip tango iki kişiyle yapılıra sıkı bir tekme geçiriyorum. Boylu boyunca yere kapaklanıyor. Güvertede deliler gibi koşuyorum. Kendini denize atabilir, babası intihar etmiş. Allah'ım kendini denize atabilir. Orada burada küpeşteden sarkıp denize bakıyorum. Şezlonglar katlanmış. Onlarda da olamaz. Nerede? Nerede bu çocuk? Sağa sola koşarken aklıma geminin arka tarafındaki havuza bakmak geliyor. Onun havuzda boğulmuş bedenini kucakladığımı düşünüyorum. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Diz kapaklarım birbirine vurarak havuza yürüyorum. Orada. Havuzda. Havuzun suyu tamamen boşaltılmış. Duvarlarında dev harflerle bir şeyler yazılı. Metal merdivenin basamaklarına atlaya atlaya zemine iniyorum. Havuza düşüp kafasını parçalamadığı için minnet duaları mırıldanarak, elinde sımsıkı tuttuğu sprey boyayla havuzun ortasında öylece duruyor. Duvarlardan birine böcekler, birine domuzlar, birine yılanlar yazmış. Tam ortada, zeminde ise vampir yazıyor. O, yazının önünde, yüzünde çarpık bir gülümseyişle dikilmiş duruyor. Onu aniden uyandırmamalıyım. Onu aniden uyandırmamalıyım. Eline usulcacık tutup saçlarını okşuyorum. Sabit gülümseyişi yüzünden çekiliyor. Yerini daha doğal ve huzurlu bir ifade alıyor. Alçak sesle konuşmalıyım. Onu uyandırmadan konuşmalıyım. En yumuşak sesimle, "Hadi bebeğim, kameramıza dönelim," diyorum. "Hadi bebeğim, güzel çocuğum benim, kameramıza dönelim." Bunları habire tekrarlayarak hafifçe elinden çekmeye başlıyorum. Onu elinden sıkıca kavramış, merdivenleri tırmanırken nefesim kesilir gibi olsa da hiç durmuyorum. "Hadi bebeğim, güzel bebeğim benim, kameramıza dönelim." Kamerasına dönüyoruz. Kendi kendine yatağını bulup giriveriyor. Örtülerden birini sıkıca üstüne örtüp birini kendime alıyorum. Uykuya dalmamak için ışıkları açık bıraksam da ilk mucizesini gerçekleştirmiş bir peygamberin tatlı yorgunluğuyla kendimden geçiyorum. Üstümde yılan gibi sürünen bakışları hissederek uyanıyorum. Mary Jane'in kış mavisi gözleri gözlerimi yakalıyor. Kusursuz Mary Jane saçlarını at kuyruğu yapmış, lacivert beyaz çizgili tişörtü, beyaz şort eteğiyle gemide verimli bir güne hazır. Kontrollü bir sabırsızlıkla kendime gelmemi bekliyor. İşaret parmağını etli dudaklarının üstüne sıkıca bastırıp kavisli kaşlarını kaldırıyor. Gözleriyle işaretler çakarak yana yatırdığı başını kapıya doğru sallamaya başlıyor. Anladım. Çocuğu uyandırmamamız için dışarıda hesap vermeliyim. Çok sessizce kameradan çıkıyoruz. Çocuk melekler gibi uyumakta. Kapıyı arkamızdan çekerken, "İsterseniz benim kamerama gidelim," diyorum. Mary Jane, o bir cümle hastane, dispanser, doğum evi, sağlık ocağı duvarlarını donatmayı hak eden pozuyla "şşt şşt," diyor. İnsan Mary Jane ile kendini tetikte olması zaruri bir sirk hayvanı gibi hissediyor. Kameramın kapısına varır varmaz gözlerini üstüme mıhlayarak başlıyor. Tüm gemi halkı şoke olmuş durumda. Bana ne gemi halkından? Kendimi doğru banyo kabinine atıyorum. Biraz olsun kendime gelebilmek için yüzümü uzun uzun yıkayıp dişlerimi fırçalıyorum. Mary Jane koltuklardan birinde beni bekliyor. Karşısındaki koltuğa ilişmemle birlikte çenesini açıyor. İnanamıyorum. Bir insan nasıl bu kadar sorumsuz davranabilir? Gerçekten inanamıyorum. Gerek profesyonel, gerek ahlaki açıdan her birey üstlendiği yükümlülükleri, "Bir dakika, bir dakika," diye kabaca lafını kesiyorum. Bu yapay, bu besbelli saatler boyunca hazırlanıp cilalanmış vaazı çekecek halde değilim. Hele böylesine yaratıcılıktan uzak ve ışıltısız bir vaizden, böylesine cazibesiz ve hoşlanmadığım bir oyuncudan. Karşınızda dünyanın sayılı psikiyatrlarından ya da en önemli somnambülü uzmanlarından biri oturmuyor diyorum. Olsa olsa psikoloji denilen güdük bilimden nasiplendirildiği, kırıntılarla yolunu bulmaya çalışan, ormanda kaybolmuş bir insan. Evet, çocuğun karşısındaki durumumu bu kelimelerle özetleyebilirim. Kaybım. Ne zaman, nerede, ne yapmam gerektiği konusunda karanlıklardayım. El yordamıyla düşe kalka yol alıyorum. Dün gece içinse olsa olsa teşekkür hak ediyorum. Onu havuzda bulmam, oradan çıkarmam. Bırakalım o travmatik safhayı. Günü uyuyakalmasından önceki saatleri atlatmamız dahi belli başına bir mucizeydi. Hem ben neredeyse zorla kabul ettiğim bu görev için hiç de uygun biri olmayabilirim. Ama uygun, hatta ideal kelimelerinin karşılığı olmak için kendini inşa etmiş sizin gibi bir doğru davranışlar komiseri ne diye beni bu denli acemisi olduğum cehennemi bir durumda yapayalnız bırakır? İşte bunu anlamam mümkün değil. Akşam gemiye dönebilirdiniz. Bırakın akşam dönmeyi, bir zahmet o iğrenç fotoğraflara çocukla bakıp da ta başından yanında bulunabilirdiniz. Mary Jane bu kez kaşlarını yaylar gibi gererek "Hangi iğrenç fotoğraflara?" diye hayretle soruyor. Elinin körü fotoğraflarına dememek için yutkunuyorum. Annesinin yolladığı o birbirinden hoş ve iç acıcı fotoğraflara. Ondan mektup alacak diye sevinçten deli olan kızı için özenle basıp yolladığı şaheserlere. Özellikle de yarasa bebek kompozisyonuna. Mary Jane ne denli ipinden kopabilirse o denli ipinden kopmuş bir şaşkınlıkla ne yarasa bebeği diye soruyor. Sabırsızca iç geçiriyorum. Size göstermemiş, saklamış. Annesi fotoğraflardan birinde saçma sapan bir fotoğraf hilesiyle çocuğun bebeklik fotoğrafını mağarada çektiği yarasaların ortasına basmış. Çok kırıldı, çok üzüldü çocuk, harap oldu. Affedin ama sözleriniz bana pek mantıklı gelmiyor derken Mary Jane epeyce tatlılaşıyor. Annesinin bir fotoğraf sanatçısı olduğunu, baharda çiçek açmış kiraz ağaçlarından ziyade sizin tabirinizle iğrenç fotoğraflar çektiğini, yine sizin tabirinizle çocuk çok iyi biliyor. Özellikle de bu nedenle annesinin sanatını, başkalarının görmezlikten geldiği konulara cesaretle kamerasını dayamasını takdir ve hayranlıkla karşılıyor. Dün Atina'da zarfı birlikte açıp fotoğraflara birlikte baktık. Çok özgün, çok başarılı çalışmalardı her biri. Sözünü ettiğiniz yarasa fotoğraflarını da gördüm. Ancak fotoğrafların hiçbirinde yarasaların ortasında bir bebek yoktu. Kesinlikle yoktu. Dilerseniz fotoğraflara tekrar birlikte bakalım. Siz de tam anlamıyla tatmin olun. Mümkün değil bu diyorum. Yırtıp attım hepsini. Kamerasına girdiğimde çocuk müthiş üzgündü. Bir nevi sinir krizi geçirdi. Onu zorla duşa soktum. O duştayken de fotoğrafları toplayıp hepsine yeniden baktım. Söz konusu fotoğrafa ise özellikle baktım. Yarasaların arasında bir bebek vardı. Kesinlikle vardı. Öylesine tepem attı ki çocuk bu acıyı yeniden yaşamasın diye hepsini yırtıp zarflara tıktım. Zarfı da koridordaki çöp tenekesine attım. Şimdi Bayan Primrose, bana hayal gördüğümü mü söylemeye çalışıyorsunuz? Bu mümkün değil. Zira bu durumda iki kişilik bir hayal söz konusu. Çocuk da ben de aynı hayali, halüsinasyonu mu demeliyim, görmüş vaziyetteyiz. Bence sizin o fotoğrafa dikkatsizce bakıp o küçük ayrıntıyı fark etmemiş olmanız çok daha akla yatkın. Sabırsızca bakınız diyor Mary Jane. Her şeyden önce annesi kızına delice düşkündür. Kızını üzecek, kalbini kıracak bu denli anlamsız bir davranışta bulunması tamamen mantık dışı. Ayrıca tarif ettiğiniz tarzda bir fotoğraf hilesi yapmış olması da olanaksız. Çünkü fotoğraf sanatında dirençle savunduğu tüm estetik değerlere aykırı bir stil fotoğraf hilesi. Çektiği fotoğrafların üstünde asla ama asla oynamaz. Küçüğün biliyorsunuz bazı ruhsal sorunları var. Kimi zaman kimi olaylar hakkında akla hayale sığmayacak yorumlarda bulunuyor. Anladığım kadarıyla o fotoğrafı da şu ya da bu nedenle öyle bir yorum getirmiş. Sizi de buna inandırmış. Fotoğrafa yeniden baktığınızda göreceklerinize hazır olduğunuz için siz de onun tarif ettiği görüntüyü algılamışsınız. Bana en doğru açıklama bu gibi geliyor. Maalesef fotoğraflar elimizde olmadığı için size kanıtlayamıyorum. Bu açıklamanız bana ilk karşılaşmamızda çocuğun ettiği bir lafı hatırlattı. En bulaşıcı hastalık ruh hastalığıdır. Mary Jane başını arkaya atıp güzel dişlerini göstere göstere gülüyor. Benim de bir ruh hastası olmam ihtimali bayağı hoşuna gitti. Pekala diyorum, üstün gözlem gücünüzden yararlanabilmem için son bir soru. Zarf nereden postalanmıştı? Atina'ya birkaç saat uzaklıktaki bir adadan, Kitnos'tan. Satranç tahtasında en nihayet başarılı bir hamle yapmaya hazırlanan kötü bir oyuncunun coşkusuyla ı-ı diyorum. Çocuğu için deli divane olan bu anne, tahminimce aylardır görmediği kızıyla Atina'da buluşamaz mıydı? Yoksa birkaç saatlik bir deniz yolculuğu bu değerli sanatçı için tahammül ötesi bir vakit kaybı mı olurdu? Hem çocuk neden onun New Orleans'ta olduğunu sanıyordu? Mary Jane başını önüne eğerek korkuyor diyor. Kızından korkuyor. Sevmek ayrıdır, korkmak ayrı. Haklı da. Çocuk çoğu zaman annesine karşı müthiş kin dolu davranıyor. Psikologlara bakılırsa babasının ölümünden annesini sorumlu tutuyor. İntiharından demek istiyorsunuz. Yo, göz kapaklarını indirip başını iki yana sallıyor. Size de o masalı anlattı demek. Babasının ciddi bir alkol sorunu varmış. Sirozdan ölmüş. 12 yaşında kendine neredeyse zorla bir içki sorunu yaratmasını da psikologlar babasının ölümüne duyduğu hınca bağlıyorlar. Demek beni kandırdı diyorum. O fotoğrafı kendi paranoyasının gözleriyle görmemi sağladı. Güzel dişlerini yeniden gösterip, ya sizin annenizle sorununuz var mı diyor. C- çabucak ciddileşip etkiliyor. Yine de özür dilemek isterim. Haklısınız. Sizi onunla gemide baş başa bırakmamalıydım. Onu henüz çok az sanıyorsunuz. Son günlerde keyfi yerinde, uykuları düzenliydi. Ona güvendim. Şimdilik müsaadenizi rica edeyim. Dilerseniz bugün onunla ben ilgileneyim. Koltuktan kalkıp havalı yürüyüşüyle kamerağımdan çıkıyor. Ya sizin annenizle sorununuz var mı? Bari bir de sprey boya ile kameramın duvarlarına yazsaydı. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Daha doğrusu afallamış durumdayım. Kafam dört nala çalışıyor ama hiçbir şey yerli yerine oturmuyor. Zamana ihtiyacım var. Zamana ve ruhumu havalandırmaya.